Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bayram sonrasının ilk haftaya bakışını yapacağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Umarım iyi geçmiştir bayramınız. Tatil dönüşü bizde siyasette ne oluyor? Bu haftada neler olabilir? Biraz önümüze bakarak değerlendireceğiz. Biraz da geçmişte bayramda olanları değineceğiz. Evet, bayram öncesi başlayan ve bayramlaşmayla devam eden bir tartışma var idi. En çok tartışma siyasete dair İyi Parti'nin toplayacağı kongre ve Meral Akşener'in ben aday olmayacağım açıklaması idi. Ama Bahçeli dedi ki aman ha sakın sen yerinde kal, orayı bırakma, çok güzel işler yapıyorsun denildi. Bayramda da güya Erdoğan da aynı şekilde yerinde kal dediği aktarıldı ama bu çok doğrulanmadı. Bunun doğru olmadığını söyleyen pek çok isim var ama bu konuşulmuş oldu. İyi Parti'de şimdi Koray Aydın aday. Bir de Müsavat Dervişoğlu, İzmir milletvekili. Tabii Müsavat Dervişoğlu daha çok Meral Akşener'in adayı gibi duruyor. Bu ikisi gidiyor. Öncelikle tabii konu değişti. Adaylıktan istifa edecek mi? Yeniden aday olacak mı, olmayacak mı? Gerçi sen de diyeceksin ki şimdi geleceği olmayan bir İyi Parti'yi niye bu kadar konuşalım?
Kimin geleceği var onu bilmiyoruz ya. Sonuçta bir takım tahminlerde bulunmak için kullandığımız bir takım teknikler var bizim. Bu sadece siyasetle ilgili değil. Yani bir maç sonucuna dair de işte efendime söyleyeyim atmosfer olaylarına dair de ya da işte fiziksel bir takım yani işte depremlere vesaire dair de akla ne geliyorsa herhangi bir konuda bir tahminde bulunmak zorundayız ve tahminde bulunabilmemiz için de bir düzenlilik olması lazım. Yani bir takım kuralların işliyor olması lazım. Bu şey anlamda değil. Hani böyle anayasal bir takım kurallardan falan filan söz etmiyorum. Genel olarak kuralları olan bir alemde bir takım tahminlerde bulunulabilir ve siyasi sosyolojik olarak dünya şu anda zıvanadan çıkmış durumda. Herhangi bir tahmin yapmanın bir manası yok. İnsanlığa dair olan herhangi bir konuda orta vadeli bir tahmin yapmak zaten çılgınlık yani. Bu anlamda hani İyi Parti'nin geleceği yok. Evet de kimin geleceği var? Yani şimdi CHP bu yerel yönetimlerden sorumlu başkan yardımcısı Ertuğ Özkök yazdı yani işte bir rapor sunmuş CHP'ye. Ya yani çok dramatik bir rapor. Yani 1997'de Refah Partisi'nin çıkışındaki tabloya benziyor. Büyük şehirlerde açık ara üstün, işte büyük şehir olmayan illerde başa baş gibi bir durum var. CHP açısından baktığımız zaman belgelere gidildiğinde de mağlup ya CHP. Şimdi bu tablo tam da 97, 94-97 Refah Partisi grafiğiydi. Şimdi buradan yola çıkıp şu tahminde bulunabilir miyiz? Yani Refah Partisi oradan öyle çıktı, geldi ve işte uzantıları, saçakları Türkiye'ye vaziyet ediyor 2002'den bu yana. O halde şimdi CHP de böyle bir güzergahtan geliyor diyebilir miyiz söz temsili?
Denebilir.
Şimdi bu data itibariyle bakıldığında eğer 94'ün şartları 2024'te de geçerli olsa evet böyle bir çıkarımda bulunabilirdik ama şartlar o değil. 94'te şehirlerin enerjisi kırsalın enerjisinin önündeydi. 94'te dünyaya baktığımız zaman gördüğümüz tablo şuydu. Yani dünyanın geleceğini şehirler tırnak içinde merkez tayin edecek. Ama biz 2010'ların başından itibaren başka bir dünyada yaşıyoruz ve taşra merkezin enerjisini aşındırmış, daha doğrusu merkez enerjisini kaybetmiş, taşra enerji kazanmış gibi görünüyor. Dolayısıyla bu seçim sonuçları 94 referans alınarak bir takım tahminlerde bulunmaya imkan vermiyor. Çünkü merkezle taşra arasındaki ilişki değişti yani. Enerji kaybı. Bunun gibi böyle sayısız faktör sayabiliriz ki bu dünya bizim bildiğimiz dünya değil.
Yeni
Dolayısıyla
yeni yeni bakıyoruz, görüyoruz pek çok şeyi. Her şey yeni gibi duruyor.
her şey yeni. Yeni gibi durmuyor bence her şey yeni yani. Ve buradan neyin çıkacağını tahmin etmek için güvenilir bir metodoloji yok elimizde. Zaten de olamaz. Zaten yaratıcı bir dönemdeyiz. Olacak olan bugün kimin nasıl oynadığına bağlı olarak gerçekleşecek. Dolayısıyla da hani tekrarlayayım. İyi Parti'nin akıbeti hakkında konuşmak çok yersiz olabilir. Öyle baktığınızda her şeyin akıbeti hakkında konuşmak yersiz. Ama hani İyi Parti'de olanlar
Yaratıcı bir döneme geçtik diyor isen, yaratıcılık şehrin işidir büyük oranda. O zaman şehirler kaybettiği enerjiyi yeniden toparlayacak gibi de görünüyor diyebiliriz. Ya da ne çıkacaksa gene şehirden çıkacak.
teorik olarak bizim bildiğimiz dünyada yaklaşık 200 yıldır tablo böyleydi. Şimdi öyle görünmüyor yani. Tam da onu kastediyorum. 200 yıldır biz evet yaratıcıları şehirlerden kaynaklandığını tecrübe ettik, gördük, ölçtük. Buna yaslandık, buna güvendik. Ama yani işte 15 yıldır şehirler çok çaresiz. Yani yaratıcılıktan uzak. Hani taşrada bir yaratıcılık var manasında söylemiyorum. Ama şehirden beklediğimizi şehir yapamıyor yani. Dolayısıyla da çok bambaşka şeyler olabilir. 200 yıldır alışık olduğumuz şeylerin dışında şeyler olabilir yani.
Bu
Bunu
şehirden
kastediyorum.
beklediğimizin şehirde olmuyor olmasının altında esas yatan müesses nizamın çökmüş olmasından kaynaklanıyor da olabilir. Çünkü müesses nizam çöktüğünde en çok şehirleri vurur.
Ya zaten müesses nizam şehirlerin inşa ettiği bir nizamdı. Yani şehirler tayin ediciydi, şehirler kurmuştu bu nizamı ve bunun yarattığı zenginlik de şehirlerde yoğunlaşmıştı. Dolayısıyla şehirler sürgüt böyle kırdan taşların aleyhine büyüyor, gelişiyor idi. Kavramsal olarak şehirden söz ediyoruz. Yani teknik olarak İstanbul'dan, İzmir'den falan söz etmiyoruz. Yani kavramsal olarak şehir kendi yaratıcılığıyla verim arttırarak, üretimi arttırarak, bunun yeniden paylaşım metotlarını geliştirerek, akla gelecek birçok başka şeyi yaparak, kültürü üreterek vesaire. Ama şimdi kültürel anlamda ortada bir şey yok. Yani böyle derme çatma uzakta, taşrada birileri pekala işte nasıl sandviç yapılır üzerinden 1 milyon takipçi edinebiliyor söz temsili. Ve bunu Fatih Altaylı edinemiyor. Yani bu tablo, hani bunlar çok sembolik şeylerden söz ediyorum. Tablo bizim bildiğimiz bir tablo değil artık. Ve Fatih Altaylı, sen, ben, işte bizim oğlanlar falan böyle durmadan aynı geyikleri tekrarlayıp duruyoruz. İşte aman ha bir şeyleri koruyalım bak ama şu kötüye gidiyor. Yani bir şeylerin kötüye gittiği aşikar. Yani benim bir itirazım yok yani. Ama bunları muhafaza edemeyecek olduğumuzu görüyorum artık. Herhangi bir şeyi muhafaza edemeyecek olduğumuzu görüyorum. Yeni bir dünya düzeni siyasi anlamda değil. Yani. Bunun siyasi uzantıları da olacaktır ama her anlamda sosyal ilişkiler bağlamında yepyeni bir düzene geçilecek. Bu düzen yaratılacak. Tahmin edilemez yani. Yaratılacak olduğu için tahmin edilemez. Neyin yaratılacağı konusunda da mevcut verilere baktığımız zaman öyle çok şık bir takım göstergeler bulamıyorum. Bir uzunca bir süre ben hani bu dünyanın, bizim içine yetiştiğimiz dünyanın artık çöküyor olduğunu 90'ların ortasından beri söylüyorum kendi hesabıma ve 2010'lara kadar da yani evet bunun yerine gelecek olanın işaretleri şuradadır, yok buradadır falan diye böyle kendimce bir yığın spekülasyon yaptım. Şimdi artık o spekülasyonları yapabilecek durumda değilim. Yani seninle bir ara oturup şeyi konuşalım. Okul, pandemi okula, en çok okula zarar verecek demiştik, konuşmuştuk seninle. Pratik böyle oldu. Yani okul çöktü yani. Şimdi okulun çöktüğü yer, okul şehir nizamının yeniden üretildiği ve durmadan yeniden üretildiği ve en muhkem görünen yer idi. Şimdi çöktü. Herhangi bir işe yaramıyor. Yani şimdi demin Twitter'da gezinirken adamın birisi, kardeşim işte gidin marangozluk öğrenin, şunu yapın, araba tamir etmeyi öğrenin falan gibi akıllar veriyor. Neden? Yani çünkü işte okuldan mezun olduğunuz zaman
Bir şey yaramıyor.
bir şey olmayacaksınız. Yani şimdi okuldan mezun olduğunuz zaman bir şey olmayacaksınız. Gerekçe olarak diyor ki işte 2 milyon kişinin girdiği sınavda 1 milyoncu oluyorsunuz. O 1 milyonuncu halinizle işte gidip de bir takım ezberleri tekrarlayarak bir sertifika sahibi oluyorsunuz. Bu sertifikaya yaslanarak bir hak iddia etmenizin şartları ortadan kalktı diyor şimdi. Okul böyle bir şey miydi? Böyle bir şeydi. Ama şimdi o fonksiyonu yerine getirmiyor. O fonksiyonu yerine getirmeyince bu fonksiyon yerine getirilmeyecek manasına gelmiyor bu. Sadece o fonksiyonu neyin yerine getireceğini, yani sosyal mobiliteyi neyi sağlayacağını bugün bilmiyoruz yani. Ama yani aşağıdan gelenlerin yukarı çıkmak için bir takım merdivenler inşa edeceklerini tahmin edebiliriz. Dediğim gibi ben şu merdivenin yerine bu ikame edilir. Şimdi şurada şöyle bir işaret var, onun üzerinden bir şey çıkar falan gibi böyle spekülasyonlar yaptım. Bunlar hemen hepsi çuvalladı. Dolayısıyla da şimdi artık Böyle spekülasyonlar yapmaktan vazgeçmeye çalışıyorum. Ana hatları itibariyle eğlenceli bir dünyada yaşıyoruz bir açıdan bakarsa. Ama dediğim gibi müesses nizam çöktü. Yerine neyin inşa edileceğini bilmiyoruz. Yani
Şimdi İyi Parti'ye ne oldu bakalım? Oradan geçelim.
biz böyle bir takım ezber kavramlarla, yani İran İsrail meselesini konuşacağız herhalde biz.
Evet.
Orada böyle bir İran, bir İslam alemi, bir işte Yahudi lobisi falan gibi böyle molak öznelere sanki sahiden bir şeylermiş gibi muamele ediyoruz. Ya yok bunlar. Yani işte orada dediğim gibi Antep'te bir tostçu tost üzerinden bir şeyler yapıyor ve bir yıl karşılık buluyor. Tek tarafta bir çocuklara yönelik bir YouTube kanalı üzerinden ya da bir sosyal medya platformundan milyonlarca kişiyi peşinden sürüklüyor falan. Yani modalar sadece giyim modaları değil yani. Yemek yemeler, şunlar, bunlar, bütün bunlar hiç beklemediğimiz yerlerden, hiç beklenmeyecek yerlerden, bizim yetiştiğimiz dünyaya kıyasla hiç beklenmeyecek yerlerden patlıyor, sönüyor, oradan başka bir şey çıkıyor falan. Başka bir dünya bu dünya. Yani sadece sosyal medyadan söz etmiyorum. Ama sosyal medya bunların parlayıp sönmesinde çok önemli bir enstrüman. Göreceğiz bakalım. İyi Parti'ye gelince, yani İyi Parti böyle hani aslında %19'a çıkmıştı da %3'e düştü de filan gibi ahkamlar kesiliyor. %19'a çıktığını görmedik. Bir
Evet.
takım ölçümlerde %19 görünüyor idi. Potansiyeli var mıydı? Vardı. O potansiyeli yaratan dinamikler Türkiye'de hala cari mi? Cari. Yani İyi Parti %25 oy alabilir miydi Türkiye'de? Alabilirdi. Oyunu şöyle değil, böyle oynasaydı %25 oy alabilirdi. Şimdi alamıyor. Yani demek ki çok tayin edici böyle dinamikler kalmamış dünyada. Türkiye'de de kalmamış. Yani %25 alabilecektiyken %3 alabiliyor ise bir tırnak içinde siyasi hareket, bu bizim bildiğimiz bir şey değil, değil mi yani?
Bunu bir defa
Yani yüzde
bildik. Bunu bir defa gördük daha doğrusu bilmedik. DSP %20'den %2'ye düşmüştü 2002 seçimlerinde.
Hayır. Birçok parti çok yükselip düştü vesaire. Ama şimdi sonuçta DSP'yi taşıyordu olan dinamik, DSP çöktüğü zaman o dinamik başka dinamiklere eklemlenerek DSP başlı altlı olmasa da hayatta kaldı. Şimdi İyi Parti için tablo böyle değil. Yani İyi Parti'ye oy verecekti olanlar İyi Parti'ye oy vermeyip gidip başka bir yerde başka bir hareketin ana damarını oluşturmak veya ona rengini vermek gibi bir takım işleri yerine getiremediler. Şunu demeye çalışıyorum. İyi Parti diye bir şey var idiyse ve siyasette bir ağırlığı var idiyse, dört seçmenin birinin oyunu alabilecek bir ağırlığı var idiyse, orada genel merkezi şu hatayı yapar, burada aday belirlemede şu hata yapılır, bu %25 değil, %21 alır. Veya işte karşısındakiler şu hataları yaparlar, burada da şöyle dahice bir şeyler yapılır, %25 değil, %27 alır, 28 alır. Ama yani %25 potansiyeli vardı varsayılan bir şey %3 oy almaz ya.
CHP için de geçerli. %25 potansiyeli olan bir parti %38'e dayandı. Yani bu da çok beklendik bir şey değildi ya. Yani.
Orada benim bakış açım başka. Ben yani CHP'nin Türkiye'deki potansiyelinin yani %38'in de üstünde olduğunu düşünüyorum. CHP'nin temsil ettiği,
Dinamikler olarak.
deminden beri sözünü ettiğimiz o şehirli, yani CHP'nin güç aldığı yerler Kadıköy, Karşıyaka, Çankaya vesaire gibi yerler hala Türkiye'de çok geniş kesimler için pozitif çağrışımlar taşıyan yerler. Yani Ankara'da Mamak'ta yaşayan veya yeni mahallede yaşayan birisinin hayali Çankaya'da yaşamaktır. Çankayalı olmaktır. Çok şematize ediyorum yani. Dolayısıyla şimdi Türkiye'de CHP'nin aslında potansiyeli realize ettiğinin hep çok üstündeydi. Ne zaman AKP o potansiyeli CHP'de toplanacak şekilde tutum almaya başladı, CHP'nin zaten enerjisi yükseldi. İyi Parti ile CHP'nin arasında bu anlamda bir fark var yani. İyi Parti'de şimdi fiktif bir şey ortaya çıktı. O fiktif şeyin fiktif olduğu ortaya çıktı. Hani sadece İyi Parti değil, şimdi İyi Parti'nin yanına Zafer'i de ekleyelim. O da İyi Parti'nin yavladığı, daha kendisi yavruyken yavladığı bir şey. İyi Parti artı Zafer Partisi gibi.
Erken evlilik oldu tabii. Çocuk doğdu.
Yani İyi Parti artı Zafer'in Türkiye'deki karşılığı bile muhatap bir şey etmiyor yani. Dolayısıyla şimdi bu bize İYİ Parti hakkında bir şey söylemiyor. Türkiye'de CHP tarafından veya AKP tarafından mobilize edemeyecek bir geniş kesim var mı? Var. İYİ Parti'nin bu geniş kesimi mobilize edebilecek bir yaratıcılık, bir şey sergileyemediğini görüyoruz. Kısa vadede bunu değiştirebilir mi? Bence değiştiremez bundan sonra İYİ Parti bu sırtına bu damgayla yani. Ama Türkiye'de yani hiçbir şey olmaz denemeyecek bir dönemde yaşıyoruz.
Muhtemelen Bahçeli'nin hani Meral Akşener'e gitme kal demesi, işte Erdoğan'a da mal edilen aman gitme kal lafı doğru mu yanlış mı ayrı bir şey. Sanıyorum önümüzdeki günlerde iktidar blokunun anayasa değişikliğine yönelik CHP'yi yalnız bırakıp diğer siyasi partilerin milletvekillerini etrafında toplayarak bir anayasa değişikliğine gitme arayışının bir ürünü gibi de duruyor.
Ya genel olarak tablo şöyle bir şey. Toplumda her halükarda bir takım hassasiyetler var. Bunlar aşırı kullanılmış hassasiyetler. AKP'nin kullandığı hassasiyetler, yerlilik, millilik vesaire başlığı toplayabileceğimiz hassasiyetler de aşırı kullanıldı. CHP'nin şimdi yeniden sırtını dayadığı Atatürkçülük de aşırı kullanıldı. Aşırı kullanılan şeyler kamuoyunda zaman içinde bir kireçlenmeye, bir rahatsızlığa yol açar. Dolayısıyla da oradan yeni bir şeyin çıkması için imkanlar ortaya çıkar yani. İyi Parti buna talip olmadı. Herkes buna talip olduğunu, yani
Sanırım.
merkez sağa talip olduğunu filan iddia etti. Hiç olmadı. Olabilirdi. Olsaydı oyunun kurallarını değiştirebilirdi. Ama asıl senin söylediğine cevap olarak söyleyeceğim. Sonuçta o toplumdaki hassasiyetler, kırılmalar vesaireler falan zaten hiç hassas olmayan bir siyaset düzeni var. Başka oyun bilmeyen insanlar siyasette hakimler. Erdoğan başka bir oyun bilmiyor. Bildiği bir tane oyun var. O bir tane oyunu oynuyor. Ya şimdi şartlar değişti. Ben burada şu manevrayı yapayım demiyor yani. Kademe kademe baştan itibaren varsaydığımız ne vardı ise 2013'ten beri kademe kademe bunları keskinleştirerek, bu bıçağı bileyerek. Bildiği bir tek o bıçak var ve o bıçağı bileyip duruyor. Ama işte bu bıçaklar bilendikçe aşınırlar, incelirler vesaire. Artık iş görmez hale gelirler. İş görmüyorlar. Ama başka bıçak yok yani. CHP'nin de bildiği bir tane bıçak var. O bıçakla iş yapmaya çalışıyor. Ve bunlar iş görmüyor ama başka bir şey olmadığı için yukarıda giderek toplumdan kopuk böyle sentetik bir hadise var. O sentetik hadise de sürdürülemezliği o kadar belli ki aman ha bir dakika şimdi burada böyle radikal bir şeyler olmasın ki bir gün daha sürdürelim çabası harcanıyor. Fatih Altaylı Bahçeli için hoş bir tabir kullanmış. Siyasetin insan kaynakları müdürü diye. Yani evet sonuçta adam orada oturmuş. Ona gitme, buna git filan falan gibi. Senin işin mi kardeşim bu ya? Diyemiyoruz yani. Bunu yani siyaset oyununun en salak pozisyonu bu. Adam bayramlaşmadığı partinin genel başkanının kim olacağı hakkında ahkam kesiyor. Bu kadar aptalca bir şey olabilir mi yani? Oluyor. Ya adam yani bu aptalca şeyi yaparken de bir hani ya ben ne yapıyorum? Duygusu da yok adamda yani. Her şey mümkün artık memlekette. Bunun en güzel göstergesi zaten Bahçeli yani. Her şey mümkün. Dolayısıyla da
18 Mart'ta parti genel kurulunu yaptı. Yeni yönetim seçildi. Ama buna uygun başkanlık divanı yani işte merkez karar organı şunu bunu belirlemedi daha. Bu hafta belirleyecek. Yani bu, o zaman niye kongre yaptık 18 Mart'ta?
yani bak bu söylediğinin farkında bile değilim yani. Çünkü ortada parti yok yani.
Evet.
Orada bir Bahçeli var. O Bahçeli'nin kimin kayığına niçin biniyor olduğu hakkında meçhul bir takım şeyler var. Ama işte durmadan da bunun dedikodusu yapılıyor. Şu sebeple yaptı, bu sebeple yaptı. Yani görünen tablo orada bir dizi eşkıya var. O eşkıyalıkların sürdürmesinden başka bir önceliği olmayan bir şey var orada. Ve bunu böyle milliyetçilik efendim işte devlet, devletin bekası falan gibi böyle absürt kılıflara bürüyorlar. Bunların hepsi aşınıyor ama işte başka bir şey olmadığı için durmadan yeniden dolaşıma sokulmaya çalışıyor. Ve o arada da adam çıkıyor işte. Aman ha şartlar değişmesin bu düzen sürsün diye. Erdoğan'a sen aman başımızdan eksik olma. Meral Akşener'e sen gitme kal falan gibi. Normal şartlarda olağan dışı karşılanması gereken şeyleri yapıyor ve bunlar olağan dışı karşılanmayan Bahçeli'ye yakışıyor yani.
Evet öyle.
Yani.
Eskiden de partiye katılmayı davet ediyordu. Şimdi onu bile gerek duymuyor. Aman diyor, partinde kal diyor. Gelirsen burayı da bozabilirsin diye bir endişesi var belli ki.
Yok ya, şimdi Kılıçdaroğlu'nun gidişiyle CHP'nin oy artışı arasında ciddi bir korelasyon olduğunda herhalde kimsenin şüphesi yok. Benim hiç yok yani. Yani Özgür Özel Kılıçdaroğlu'ndan daha matah bir şey olduğundan falan diye düşünmüyorum. Yani. Kılıçdaroğlu'nun aşılmış olması yüzünden CHP bir cam tavana vurup duruyordu işte, evet, Özgür Özel'in tabiriyle. O gidince oraya ben gelseydim de aynı sonuç olacaktı yani. Görünen tablo bu.
Biraz yaşın genç olsaydı daha iyi olurdu.
Evet. Ama yine de Kılıçdaroğlu'na kıyasla daha genç olduğum için kurtarabilirdim yani. Sonuçta şimdi Akşener'in gidişiyle acaba başka bir yerden bizim beklemediğimiz bir hareketlenmeye sebep olabilir mi diye kaygılanıyorlardır. Haklılardır yani. Akşener kalsın orada. Bildiğimiz oyuncu. Nasıl Türkiye'de Erdoğan'ın kalmasını Batılılar bildiğimiz oyuncu diye tercih ediyor iseler. Herkes, bu sözünü ettiklerim sadece Türkiye'ye has bir şeyler değil yani. Yani şimdi senin hafsalan alıyor mu? 80'lerin dünyasında, bizim aktif olduğumuz dünyada ya da 90'ların dünyasında. Şimdi düşün ki o dünyada Birleşik Devletler'de Trump gibi bir adam çıkmış. Birleşik Devletler'de seçim kazanmış. Karşısına ertesi seçimde Biden gibi bir adam çıkmış. Trump'ı yenmiş ama böyle işte, ulan ya Trump yeniden gelirse kaygıları var Birleşik Devletler'de. Ve o seçime Trump ve Biden'ın bir daha giriyor olduklarını tahayyül edebilir misin? 40 tane aday çıkardı ya.
Tabii. Belli ki Amerika'da da hiç kimse oyuncu değişsin istemiyor.
Evet yani temel mesele, o kadar kaygan bir zemin var ki bu zeminin üzerine dans etmek zorunda kalan aktörler, oyuncular zaten çok zor ayakta durdukları için olabildiği kadar hiç kimse hiçbir şey değişmesin derdindeler. Dünyada her şey çok değişiyor. Yani dünyanın gerçekliğiyle siyaset başlığı altında sergilenen oyun arasındaki makas her geçen gün biraz daha büyüyor. Sonra biz bütün bunlara böyle toplumlardaki dönüşümler vesaireler hakkında ahkam kesmek için olmayacak manalar yüklüyoruz. Yani işte Trump'ın yükselişi Amerika'da aslında sosyolojinin genel taleplerinin şöyle değil. Ya öyle bir şey yok yani. Sonuçta Trump dediğin adam herhangi bir şeye cevap veriyor olduğu için tercih ediliyor değil yani. Birilerini cezalandırmak için tercih ediliyor. Çünkü evet, yukarıda toplumlardaki dönüşüme cevap veren bir şey yok. Şimdi İyi Parti, başa dönecek olursak, Türkiye'de AKP CHP kutuplaşmasını dışarıda bıraktığı çok geniş bir kesim vardı. Ulan acaba şimdi biz buradan İyi Parti yapıp oyunda ortak olabilir miyiz ve oyunu daha sürdürülebilir, makul bir yere getirebilir miyiz hayali kuran insanların bütün defolarına rağmen Meral Akşener'e bir kredi açması sayesinde ortaya çıkmış bir şey ve Meral Akşener ısrarlı bir biçimde bu krediyi heba etti. Böyle masadan kalktı, sonra yeniden oturdu falan. Bütün bunların hiçbir manası yok yani. Aslında dert başkaydı ve o derdi tanımadığı kadın yani. Temel mesele burada. Çünkü bildik oyuncularla, dertleri belli olan oyuncularla kurulmuş bir partiydi o. Hem başından itibaren ben oyunu böyle gördüm, olayı böyle gördüm, kendimce söyledim. Yani bir İyi Parti vardı, bir de Meral Akşener vardı. Bunların arasında bir doku uyuşmazlığı vardı. Ha şimdi o doku uyuşmazlığı Meral Akşener gittiği zaman yerine gelecek olanla çözülecek olursa, o zaman yani MHP'nin yavrusu bir şey ortaya çıkacak. Bunun potansiyeli belli ya.
Mevcut adaylara baktığımızda evet, MHP'nin yavrusu olmaya yönelik bir tercih varmış gibi duruyor orada. Yani hiç o merkeze hitap edebilecek bir aday profili yok şu ana kadar.
Evet yani sonuçta İyi Parti'yi oraya doğru götürebilecek olan işte isimler vardı. Bilge Yılmaz gibi, neydi o Balıkesir milletvekili,
Doktor.
evet onun gibi filan isimler vardı. Görünen o ki yani, ya da işte İstanbul İl Başkanı gibi. Yani bu isimler, görünen o ki bu oyunda tasfiye olacaklar. Ve İyi Parti'den böyle bakacak olursak bir şey çıkmaz, ama can havliyle birileri ya bir dakika bak, burada işlenmeyen şöyle bir maden var derse oyun değişebilir de, bilmiyorum yani. Ama bizim siyasetimiz görünen o ki yakın vadede yeni bir takım oyuncular çıkartmak zorunda kalacak. Yani bütün damarlarda.
Evet. Ama yani yeni
Aslında
bir oyuncu çıkabilecek bir vasat ortam yok yani. Erdoğan orada AK Parti Genel Başkanı olarak kaldığı sürece, Bahçeli MHP Genel Başkanı kaldığı sürece yeni bir oyuncunun çıkması da öyle çok kolay değil.
Yani görünen o ki işte bir tasarım var yani. Erdoğan kendi yerine küçük damadı düşünüyor gibi bir iddia var. Bu ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yani Erdoğan'ın kafasında bu ne kadar doğrudur diye bilmiyorum ama görünen o ki küçük damadın etrafında çöreklenmiş birileri var. Amerikan gazetesinde küçük damadın Erdoğan'ın veliahtı olduğuna dair uzun tahliller yazılıyorsa demek ki orada bir tasarım var yani. Beri tarafta da İmamoğlu'nun etrafında benzer bir tasarım var. Ve bayramda biz aslında en çok bunu konuştuk Türkiye olarak. Yani o İmamoğlu'nun ekibinde olduğu iddia eden birisinin attığı bir tweet üzerinden
Evet.
damadın abisiyle işte İmamoğlu'nun atışmasına şahit olduk. Yani görünüyor ki başka bir takım isimler ortaya çıkmak için çaba harcıyorlar yani.
O belli ki
Türkiye bir
öyle, yani bir gerekçe oluşturmuş sahneye çıkabilmek için, olmadık bir tweetten üzerine hemen onun atlayıp sahneye çıktı, ben bir siyasi mihrakım anlamına gelebilecek bir çıkış yaptılar orada. Ama yani abisi yaptı, damadın kendisi yapmadı. Bu da garip bir şey. Bizim bildiğimiz siyaset tarzıyla pek ilerleyen bir şey yok orada. Bir şey yapıyorlar da bizim
tasarım var.
tasarımı.
Siyaset yok, tasarım var. Yani sonuçta yeni aktörler inşa etme, yani kral yaratma prosesleri var sağda solda. Ama yani bu şu sonucu doğurabilir. Kral öldü demek ki yerine kral
Evet.
yaratılıyor duygusu baskın hale gelirse ki geliyor galiba.
O geldi bence zaten. İfade edilmiyor ama o duygu var.
Yani o zaman da işte kral öldüyse ben de kral olabilirim duygusuna kapılacak birileri çıkabilir yani. Başka birileri çıkabilir ortaya ve tasarılar bu durumda fena halde çuvallarlar. Ama görünüyor ki yani Kingmaker'lar,
Evet.
kral inşacıları sahneye çıkmış bir sonraki dönemin tasarımını yapmaya çalışıyorlar. Bütün bunlar bizim kısa vadede mevcut aktörlerin hepsinin aşırı güç kaybettiği bir faza girebileceğimizi gösteriyor. Ben bu Kingmaker meselelerine de çok takılmam. Yani yaparsın sen, tasarı yaparsın. Erdoğan da bir tasarının ürünüydü. Ama böyle hani tasarının ürünü derken şunu da kastetmiyorum. Yani böyle orada Amerikalılar şöyle bir plan yaptılar filan kastetmiyorum. Rakipleri gibi gördüğümüz kişiler de Erdoğan'ı seçip tasarlamışlardı. Yani hatırla şimdi o dönemde Erdoğan ve Melih Gökçek vardı. Bu hareketin içinde yıldızı parlayan isimler olarak.
Bir de Abdullah Gül vardı.
Abdullah Gül her zaman olduğu gibi bir denge unsuruydu yani. Sonuçta oradan seçilen Melih Gökçek değil Tayyip Erdoğan oldu. Yani onun hapse atılması vesaire falan. Yani orada Melih Gökçek'in işlediği binlerce suç varken burada adamı hero bir hapse atarak falan yani o hapse atanlar da bu Kingmaking işinin sahipleriydiler yani ortaklarıydılar. Bunu kastediyorum. Yani böyle tek başına Amerika veya bilmem kim falan bunları yapmadılar yani. Sonuçta bir yığın insan da bu oyunda dolmuşa binip yani bir takım savcılar, yargıçlar falan da dolmuşa binip kendilerince kendi üstlerine düştüğünü zannettikleri şeyleri yaparak oyuna ortak oldular. Ama bir şey çıktı ortaya şimdi. O çıkan şey kendisini yaratan öznenin muradının dışında bir yığın işi de yaptı. Dolayısıyla şimdi İmamoğlu'nu yaratmaya çalışanlar veya küçük damadı yaratmaya çalışanlar da aslında elleri boş dönebilirler bu oyunda. Dolayısıyla bu Kingmaking işini böyle bu projeleri çok da şey görmüyorum. Yani. Ha buradan bir sonuç alacaklar bu işi yapanlar diye de görmüyorum. Sonuçta tayin ediyorlar toplumdur.
Doğru, evet. Ama yani kral öldü duygusunu bize geçiren başka pek çok gelişme var. Mesela Mehmet Uçum'un sert çıkışı, siyasi seçilmişleri neredeyse azarladığı ve parti dışı bıraktığı edası, devlet benim edası ile. Mesela işte Şebnem Bursal'ın işte Monaco'da istiridye yediği ve onu paylaştığı üzerine bir başka siyasi parti yöneticisinin bu partiden git, sen bu partiye yakışmıyorsun diye çıkışı. Metin Erin'in itirazı şeye, uçuma itirazı gibi şeyler. Ya kral öldü galiba, burada başka şeyler oluyor duygusunu bizi çok rahat geçiriyor.
Yani sonuçta bu bağlantıyı nasıl kurduğunu bilmiyorum ama yani sonuçta mesele kral öldüğünün dışında zaten ortada partiler yok. Şebnem Bursalı'ya sen git bu partiye yakışmıyorsun diyenler zannediyorlar ki ortada bir parti var ve işte o böyle hani onun bir ya Şebnem Bursalı her yere yakışır. Yani tanırım ben Şebnem Bursalı'yı. Her yere yakışır ama en çok AKP'ye yakışır. Yani sonuçta kazananın yanında olmayı çok iyi bilen, yarın kazananın yanında yine yer alacak olan birisi ve evet yani sonuçta şimdi Fatih Altaylı da yazmış yine. Biz de istakoz yedik ama böyle vatandaş açken gözüne sokmadık. Ayrıca biz limandan aldık, kendimiz pişirdik, ucuza aldık falan. Senin gibi böyle dünyanın en pahalı, en lüks kulüplerinin birinde First Lady'nin modacısıyla falan yapmadık diye. Yani hakikaten bunlar akıl tutulması ya. Sonuçta Şebnem Bursalı dediğin hayal yani Mehmet Metin'in hayalleri neler? İşte havaalanında VIP'den geçecek. İki tane hemşerisini bir yerde işe yerleştirip aferin alacak falan. Şimdi onun hayalleri bunlar. Şebnem Bursalı daha sofistike, daha rafine hayalleri var. Gidip orada işte dünyada çok sınırlı sayıda insanın ancak girebildiği bir kulüpte ıstakoz yemek gibi daha rafine hayalleri var yani. Herkes kendi hayaline bu parti üzerinden ulaşmaya çalışıyor. Bir kısmı ulaşıyor. Hani şimdi burada ben böyle söyledim diye Şebnem Bursalı'nın hayalini olumladığım falan falan manasına gelmesin. O Şebnem Bursalı'nın hayali. Ama öteki taraftan bakınca Şebnem Bursalı bir partiye Mehmet Metin Erden daha çok hizmet etti yani.
Hayır,
Yeni asrın başında.
ben kimin neyi olduğu, Şebnem'in kötü olduğu falan anlamında söylemiyorum. Bu laflar edilmezdi eskiden. Kimse kimsenin aleyhine konuşamazdı. Çünkü oraya onları getiren kişinin bir bildiği var idi. Şimdi buna bir itiraz var. Aslında o kişilere bir itiraz yok.
İşte şimdi sonuçta aslında o bir bildiği var diye değildi yani. Oyu o topluyor idi ve o topladığı sürece Şebnem Bursalı kendi hayaline, Mehmet Metin Er kendi hayaline ulaşıyor idi. Ortada parti yoktu. Böyle hani yerlilik, millilik işte şunlar bunlar falan filanlar yoktu. Aslında yoktu ama işte Şebnem Bursalı ile Mehmet Metin Er'i şimdi karşı karşıya otursak yerlilik, milliliğin ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğuna dair konuşsalar Şebnem Bursalı daha çok puan toplar yani. Mehmet Metin Er'in o kadar makbul lafı etmesi mümkün değil. Dolayısıyla herkes aynı geyiği hep aynı şeyi söylemeye çalışıyor. Bir takım ideolojiler falan konuşuluyor da aslında herkesin derdi kendi hayaline ulaşmak için bu partiyi kullanmak idi başından itibaren. Partiyi parti olmaktan çıkarttığı için Erdoğan iş sonuçta işte bu hale geldi. Böyle sen bu partiye yakışmıyorsun falan falanlarını anlamıyor çünkü ortada parti yok. Neye
Yok.
yakışacak yani? Şebnem Bursalı neye yakışacak? Sonuçta kral yaşlandığı ve işte bu seçimi beceremediği ortaya çıkınca sağdan soldan bir takım çatlak sesler çıkmaya başladı. Bu arada ama işte hala aynı geyikler dolanıyor yani. Vay siz damada nasıl laf edermişsiniz? Onun sayesinde işte filan. Yani kardeşim bu canına yandımının şey teknolojisi, siyah teknolojisi öyle yeni icat, vay ne kadar zor falan filan bir şey değil ki. Kaynağını bulan, arkasını bulan herkesin yapabileceği bir şey bu. Sen ver bana devletten alım garantisi, ben sana 6 ay sonra yapayım sihayı. Benim bilmem gerekmiyor ki bu işi yani. Ya da buna 40 yıl kafa yormuş olmam gerekmiyor ki. Bu teknoloji var ya, ben şimdi kendi hesabıma böyle hani hayatta böyle birkaç tane şeyim vardı. Bir tanesi daha önce sözünü ettim herhalde. Ulan bu tıraş bıçaklarının niye arkası açık değil diye düşünürdüm. Ve sonra aradan 20 yıl geçtikten sonra arkası açık tıraş bıçakları imal edildi. Ve onu temizlemek kolaylaştı. Yani dünya böyle bir yer yani. Ben bile akıl edebiliyorum bunları. Bu SİHA meselesinde Çin'den yeğenime bir tane oyuncak helikopter getirdim. Ulan uzaktan kumandayla yerden kalkıyor falan. Ana bu buna şunlar eklenerek ya bu yapılabiliyor ise yani şu kadar küçük bir motorla şu kütleyi yerden havalandırılabiliyor ise aha şimdi bu motor şöyle yapılırsa üstüne şunlar eklenirse falan diye bundan 20 yıl önce akıl ettim yani ben bunu. Verseydi bana desteği devlet yapardım. Ayrıca sonuçta bu bir özel şirket ve adam buradan para kazanıyor kardeşim. Niye şimdi buna böyle bir takım kutsallıklar atfedeceğim yani ben? Niye atfedeceğim? Çünkü işte Kürt terörünü onlar sayesinde bertaraf edildi. Öyle bir şey olmadı. Yani siyah teknolojisinin üretilmesine paralel olarak siyahların düşürülmesi teknolojisi de üretilir. Bunlar böyle olurlar. Daha önce konuştuk. Yani savaş sanayi böyle bir şeydir. İşte şimdi İran o kadar siyahı uçurdu. Kaç tanesi düştü şeye, İsrail'e?
İsrail'in demesine göre %99'unu havada yok ettiler.
Yani şimdi bunlar böyle hakkında böyle efsaneler yazılacak şeyler falan filan değil. Pratik olay buralarda yürümüyor. Adam orada milyarder oldu. Ne sayede milyarder oldu? Devlet alım garantisi sayesinde milyarder oldu ve
Burada zaten sorulması gereken soru, bir kişi niye üretiyor? Niye 5-6 kişi SİHA'yı, İHA'yı üretemiyor Türkiye'de diye sormak lazım. Piyasa normal çalışsa herhalde 3-5 kişi çıkardı bunu üretebilen ve satabilen.
onu daha önce konuşmuştuk. Yani bu tür tek şeylerde böyle belki rekabet çok da mantıklı
Olmayabilir de diyoruz.
bir şey değildir. Ama yani rekabet bu çok mantıklı bir şey değilse de bunun Cumhurbaşkanı damadı
Ne?
tarafından yapılması mide bulandırır. Her yerde mide bulandırır yani bu iş. Ve evet yani üç aşağı beş yukarı biliyoruz ki devletin elinde, devletin kurumları tarafından bu işin zaten eli kulağındaydı, yapılıyor idi, yapılacak idi. Ama devlet kendi kurumlarını desteklemek yerine Cumhurbaşkanı'nın damadı desteklemeyi tercih etti. Yani şimdi adamdan böyle bir kahraman yaratmanın falan hiçbir rasyoneli yok. Demeye çalıştığım şey bu. Manasız bir şey, bir iş bu. Ama tekrar aynı noktaya döneyim. Bu işin, bu manasız işi manalı bir şeymiş gibi pazarlamak için Mehmet Metiner'le şey yarışsalar, Şebnem Bursalı, Şebnem Bursalı Mehmet Metiner'e fark atar ya. Ve onun hayali de gidip orada ıstakoz yemek. Kadın aptal biri değil yani, onu teşhir ettiği zaman bunun ne manaya geliyor olduğunu idrak etmeyecek kadar salak değil. Onu yer ve teşhir etmez ama zaten asıl motivasyon teşhir etmek. Yani ben sizden ne kadar rafine zevklere sahibim ve ne biçim gücüm var. Bu gücün nasıl hayatımı kalite katmak için kullanıyorum diye teşhir etmek için yapıyor kadın bunu muhtemelen yani.
AK Parti milletvekilleri böyle bir gustoya da sahip de, diyor yani.
Yani o AKP milletvekilliği kadın için üçüncü husus. Yani evet o sayede bunu elde ediyor olması ayrı bir bahis yani. Ama kadın aslında o gustoyu teşhir etmeye çalışıyor. Ha o gusto, bak tekrar söylüyorum. Bana göre gusto mu? Yani marifet mi o? Değil. Yani bana para versen gidip de orada, bırak hani orada o parayı harcamayı, bana para versen o parayı gidip de orada ıstakoz için harcamam. Yani muhtemelen hiç ıstakoz yemeden öleceğim yani. Ya merak ettiğim bir şey değil. Ama yani onun da zaten ondan bir lezzet vesaire falan beklediğini falan düşünmüyorum yani. Mesele o ıstakozun sembolik anlamı. Hayat hep böyle bir şeyler üzerinden yürüyor yani.
Evet.
Dolayısıyla şimdi ortada bir parti yok. Bu partide partinin yanına yamacına yapışmış ve kendi hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyordu olanların her birisinin Erdoğan'a ihtiyacı vardı. Şimdi Erdoğan'ın bu işi sürdüremeyebilecek olması, düzenin sürmesi için acaba onun yerine şu gelirse hayallerini kışkırtıyor. Bu işin en tabii hali bu. Ve Erdoğan bunu toparlayabilir mi? Toparlayabilir. Ama işte görünen tabloda bunu toparlayabilmesi için önce damatlarını bir tokatlaması gerekiyor. Çünkü damadın birisinin yıldızı yükselirken öteki de boş durmuyor.
Evet. O da
Öteki de
manşetten şeyi veriyor. Özgür Özel'in haberini veriyor Sabah gazetesinde.
ayrıca da işte Enerji Bakanlığı sırasında Türkiye neler kazandırdığının hikayelerini yazdırıyor vesaire. Yani
O haberden Erdoğan'ın, daha doğrusu Sabah'ta o manşetin çıkışından Erdoğan'ın haberin olmadığı, ona rağmen yapıldığı şeklinde de bir değerlendirme var.
yani bu değerlendirmelerin doğru olup olmadığını, yani Erdoğan'ın sahiden bir şeyler haberdar olup olmadığını falan bilemeyiz. Bilemeyeceğimiz için bunun üzerine çok spekülasyon yapmak derdi değilim ama zaten bilmesi de gerekmiyor. Yani aşağıda bir Erdoğan'a rağmen bir maçın olduğu yeni bir şey değil.
Evet.
Yani Süleyman'ın yaptığı her şeyden Erdoğan haberdar değildi. Süleyman birileriyle dövüşüyordu. Şimdi genel tabloda Süleyman taca çıkmış görünüyor. Binali taca çıkmış görünüyor. O dönemde oyuna ortak olmaya kalkıyor olan kim varsa şu anda taca çıkmış gibi görünüyor. Yarın bunların yeniden bir şeyleri palazlanır mı bilmiyorum. Ama şu anda görünen AKP'nin içinde iki damat birbiriyle miras için itişiyorlar. İkisinden de bir cacık olacağını tahmin etmiyorum.
Belki oğlan da devreye girebilir yarışı.
Yani
Evet.
o zaten kendi oyununu oynuyordur ama genel olarak yani o profil daha düşük görünüyor. her anlamda. Ama AKP'nin hiçbirisine kalacağını tahmin etmiyorum. AKP kimin elinde kalırsa da ana vatan gibi olacak diye düşünüyorum. Yani
Yani AKP'nin kalacağından emin değiliz zaten.
ben 10 yıl sonra AKP diye bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Yani 10 yıl sonra AKP diye bir şey olmayacak da CHP diye de bir şey olmayabilir, Türkiye diye de bir şey olmayabilir. Onları da bilmiyorum yani. Ama AKP'nin olmayacağına kalıbımı basarım
İstersen buradan komşuda olup bitenlere geçelim. İran, İsrail'e bir saldırıda bulundu. Günler öncesinden saldırı olacağı da belliydi, bekleniyor idi. Biden işte tatilini kesti geldi. İran, İsrail'e saldıracak diye değerlendirdi. İran da dedi ki tamam, karşılık vermezsen ben bunda yetineceğim. 200'ün üzerinde işte füze ve İHA SİHA gönderdim. Bu yeter, çok da başarılı oldu filan dedi. İsrail de yok ya, hiçbir şey olmadı filan dedi ama biz bir cevap vereceğiz diye bir değerlendirmede bulundu. Ama genel kanaat değerlendirme, Netanyahu'nun eli güçlendi. İran durduk yerden hem Netanyahu'yu güçlendirdi hem de Batı'da toplumları tarafından köşeye sıkıştırılmış olan İsrail'e yakın bütün liderler rahatlamış oldu bu saldırı sayesinde.
oldu mu yani bilmiyorum. O böyle olduğu hikayesini yazıyoruz.
Evet.
Yani gerçekten oldu mu? Yani gerçekten İngiltere'de İsrail karşıtı Filistin yandaşı toplumsal kesimler vay bak o İran'da işte şöyle yaptı biz o halde falan moduna geçtiler mi? Emin değilim. Böyle bir hikaye yazıyoruz ama o yani
Evet.
buna bir itirazım yok. Ama
Bir enerji
bunların çok
düşmüştür, bir şey olmasa da yani tümden yok olmaz ama bir enerji düşüklüğü olur ya da bunu duyacak kulaklar biraz sağırlaşmış olur.
o kadar emin değilim yani tekrar söyleyeyim. Ama yani bir hikayeye ihtiyacımız var ve böyle bir hikaye yazıyoruz. Şimdi bu benim gördüğüm yani bu olayla ilgili olarak asıl konuşmayı ya değer bulduğum şey şu. Bir yığın yorum yapıldı ve bu yorumlarda işte ya şu oldu yani kim haklı? İran mı haklı? İsrail mi haklı? Ya da senin demin dediğin gibi buradan kim kazançlı çıktı? Ve işte herkes kendi cevabını çok kestirmeden verdi. Ben ise bu tür olaylara böyle bakılmasını hep çok yadırgıyorum kendi payıma. Şimdi bir kere kim haklı? Yani İran şimdi İsrail'e sahiden ciddi bir misilleme yapmış olsaydı haklı mı olacaktı? Bakınca ya adamların konsolosluğu vurulmuş. Konsolosluk İran toprağı sayılır. Dolayısıyla bu bir savaş sebebidir. İran'ın da İsrail'e zarar verme hakkı vardır yani. Haksa mesela iyi de bir adım geri atalım. Sonuçta İsrail İran konsolosluğunu vuruyor. Niye vuruyor? Bence bariz bir biçimde görünen sebep savaşı yaygınlaştırmaya çalışıyor. Ama dile getirilen sebep diye dile getirilebilir sebep yani siz İsrail'in varlığına göz dikmiş unsurları hem Hamas hem Lübnan'daki Hizbullah vesaire destekliyorsunuz. Bunlar hepsi İran'ın yavrusu. Dolayısıyla İran İsrail'i çevreleyip hep bir güvenlik konsepti içine tutmaktan başka bir derdi olmayan bir devlet. Dolayısıyla bizim zaten savaş halinde olduğumuz bir devlet pratikte. Dolayısıyla da gideriz konsolosluğuna vururuz. Bu karar mercilerindeki güçlü isimleri ortadan kaldırırız. Derse şimdi ya bir varlık meselesi, varlık yokluk meselesi olarak baktığı zaman İsrail haklı. Bu haksızlık meseleleri çok yersiz tartışmalar gibi geliyor bana. Yani böyle milattan önce bilmem kaça kadar gideriz kimin haklı olduğuna dair. Benim açımdan olay son derece net. İsrail her şeyinde haksızdır. Çünkü oraya gelmiş ve başkalarının topraklarına çökmüş. Sonra onları kademe kademe kademe kademe üstelik de insanlık dışı politikalarla püskürtmüş. Tırnak içinde bir soykırım mı zaten hanidir uyguluyor olan bir özne İsrail ve haksızdır yani. Ama şimdi bunun karşılığına İran'ı koyduğumuz zaman yani İran'ın Lübnan'da ve Filistin'de kullandığı unsurlar Sünni unsurlar ve İran teknik olarak Sünni coğrafyayla hep problemi olmuş olan bir yer. Şimdi Sünni coğrafya Filistin'i tırnak içinde terk edip İsrail'in hakkından gelemeyince bir biçimde İran kendi meşruiyetini kazanabilmek için bu olaya müdahil oldu. Öyle değil mi yani? Aslında bir İran İslam devrimi oldu. Bu İslam devrimi içinde İran yalnızlaştı. Hem batıdan hem de İslam coğrafyasından dışlandı. Dolayısıyla şimdi kendisine bir meşruiyet alanı yaratmak için bu Filistin meselesine bir kaldıraç olarak kullandığı İsrail düşmanlığının bayraktarlığını yapan kesim olarak. Şimdi biz böyle bir takım özneler üzerinden bunları okuyoruz. Ya şimdi İran diye bir özneden söz ediyoruz. Ya bu İran'ın içinde İran'ın yapıp ettiklerine, yani İran'ın dışarıda tırnak içinde emperyal bir takım oyunlar oynamasına itiraz eden sayısız İranlı var. Artı İslam dünyasına söz ediyoruz. O İslam dünyası dediğimiz şeyin içinde İran ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Sünniler kanlı bıçaklı. Ya, bu nasıl bir özne olabiliyor? Gibi şimdi böyle hani Batı diyoruz mesela. O Batı'nın içinde herkes birbirinin ayağına basıyor. Böyle muğlak özneler üzerinden dünyayı okuyoruz. Bunun üzerinden yığınla ahkam kesiyoruz. Bana bunlar tamamı çok saçma görünüyor yani. İsrail dediğin tantana işte yani sonuçta sen ısrarlı biçimde her programda vurguladığın gibi içinde Netanyahu'nun yaptığı her şeye muhalif. Yani bu ölüm kalım meselesinde bile sözünü sakınmayan, direnen unsurlar var. Kaldı ki şimdi İsrail dediğimizde büyük bir Yahudi öznesinin bir parçası olarak konumluyoruz. Halbuki İsrail'e yaptıklarının en şiddetli reaksiyonlar Yahudilerden geliyor. Bazı Yahudilerden geliyor. Yani falan işte bu çok sadeleştirilmiş, çok basitleştirilmiş şeyler bana son derece saçma görünüyor. Şimdi işin ikinci kademesinde kim kazandı? Yine başa döneyim. Bir İran İslam devrimi oldu ve bu İran İslam devrimi sonrasında İran başka bir İran oldu. Ne kadar başka yani elbette bir sürekliliği var ama yani pozisyonu ciddi ölçüde değişti yani. Ve bu olmamış olsaydı yani o İslam devrimi olmamış olsaydı bugün dünya ne halde olurdu bilmiyoruz yani. Bilemeyiz de zaten. Sonuçta ama o dünyadaki bütün taşları yerini değiştirdi. Yerini değiştirmesine sebep oldu. Bugün o İslam devrimi olmuş olması yüzünden, İran'da o devrimin olmuş olması yüzünden dünyadaki taşlar şimdiki durumda. Ve bunlar böyle hani son derece nasıl desem evrensel bir şeymiş olarak algılanıyor. Değil yani o devrim olmayabilirdi ve bugün hem bu coğrafyada hem dünyada ittifaklar şimdilikten çok farklı olabilirdi. Büyük ihtimalle İsrail'in karşısında olanlar başka özneler olacaktı. Ama İran orayı sahiplendiği için yani biz burada bir şey elde edersek İran kazanacak korkusuyla Türkiye'de de şimdi bu yok mu yani? Dikkat edersen şeyde İslami kesimde dediğimiz kesimde lan bir dakika yani şimdi Filistinlilerin yanındayız da bu Filistinlilerin kazandığı durumda İran kazanacak kaygısı bariz bir biçimde yok mu? Dile getiriliyor yani. Dolayısıyla o hayat böyle bir şey. Burada şimdi birilerinin kazandığını söylüyoruz da onların kazanmış olması son tahlilde aslında taşların nasıl dizileceğini etkiliyor. İran'ın şu anda en ciddi müttefiki anlaşılan o ki bu saldırıyı planlayan kadronun içinde de yer alan Ruslar. Ve Rusların bu meseledeki derdi burada aman İslam coğrafyasını Sünni ve Şii'ye bölelim sonra da buradan şu filan gibi bir şey de değil. Bütün derdi gücü yani Ukrayna'daki savaşın üzerindeki presin azalmasını sağlamak. Yani Ukrayna'da savaş olmasa demeye çalışıyorum. Rusya şimdi davrandığı gibi davranmayacak yani.
Evet.
Ama biz bütün bunları böyle ulvi bir takım, kutsal bir takım kavramlarla açıklıyor. Ya yok öyle bir şey kardeşim. Bak burada herkes can havliyle hayatta kalmaya çalışıyor. İran rejimi tırnak içinde orada işte İran'ın mevcut durumundan istifade ediyor olan küçük bir zümre kendilerini kurtarmak için bir şeyler yapmak zorundalar. Ama bu yaptıklarının Netanyahu'nun işine yarayacağını da biliyorlar. Yani İsrail'in değil, Netanyahu'nun işine yarayacağını biliyorlar. Ama bunu da istemiyorlar falan. Ama bir yandan gaz almaları gerekiyor. Aksi halde kendi caydırıcılıkları ortadan kalkacak. Uzun pazarlıklar oluyor bizim görmediğimiz yerlerde. Tamam sen şimdi şöyle birkaç yüz füze fırlat, biz onları havada vuralım gibi benim gördüğüm tablo böyle bir şey yani.
Daha olay bitmeye yakınken Amerika Birleşik Devletleri dedi ki tamam, senin yapmak istediğin maksat hasıl oldu. Artık yeter, bitti, burada işi kapatalım. Ey Netanyahu, sakın ha sen de cevap verme falan diye bir açıklamada bulundular.
İran'da hemen bunu destekleyecek açıklamalarda bulundu. Yani sonuçta bir tiyatro oynanıyor ve burada işte bir takım müesses güçler kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Buradan şimdi İranlıların bir faydası yok, İsraillerin bir faydası yok, Filistinlerin bir faydası yok, bir kazancı yok yani. Kimsenin bir kazancı yok ama Netanyahu kazandı. İran rejimi kendince zaman kazandı. Birleşik Devletler'de Biden kendince bir şey kazandı. Yani en azından kaybedebilecekleri kaybetmeme şansı kazandı vesaire. Sonuçta böyle karmaşık cümleler kurup acayip kutsallıklar icat edip bunlar üzerinden konuşmanın bir manası yok. Yani bir tiyatro oynanıyor ve bu tiyatro biçimsiz bir tiyatro, hepimizin zararına bariz bir biçimde. Yani bizim açımızdan da bu Türkiye Cumhuriyeti açısından da son derece riskli bir durumdu ve muhtemelen bir dizide maliyet ödemek zorunda kalacağız biz bu yüzden. Ama işte Deniz Ülke Arıbağan'da öteki taraftan diyor ki bu böyle İran'la İsrail arasındaki gerilim çekirdek çitleyerek seyredilecek bir şey değildir. Dünyayı yangına çevirir filan. Yani görünen o ki müesses nizam, yani müessir güçleri dünyayı böyle büyük ölçekli bir savaşa sokma niyetleri yok. Yani olmadığı halde savaş çıkabilir mi? Büyük bir savaş çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani çıkacaksa böyle bağıra bağıra gelmeyecek bu. Benim gördüğüm tablo böyle bir şey. Ben yanılıyor olabilirim, bilmiyorum yani. Ama yani Birinci Dünya Savaşı öyle bağıra bağıra geldi. Onu biliyoruz. Birileri böyle hani savaşa son verecek savaşlar hayal ediyorlardı. Ve hani bir şey olsun da şu bombanın fitili çekilsin, el bombasının fimi çekilsin diye bekliyor idi dünya. Şimdi benim hissiyatım böyle değil. Ama yani diğer savaşlarda mesela İkinci Dünya Savaşı'nda öyle nasıl diyeyim hayal edilen, beklenen, özlenen bir savaş değildi. Kaçınılmaz olarak geldi. Şimdi de gelebilir mi? Gelebilir. Yani dünyada bu anlamda yeterince yığınak var. Ama olacak bir şey mi diye soracak olursan kısa vadede öyle bir şey tahmin etmiyorum. Bu badireyi sanki büyük bir savaş olmadan böyle bölgesel gerilimlerle atlatacakmışız gibi bir hissiyatım var. Çok da yanılıyor olabilirim.
Evet.
Dersen bu internet bize daha çoğuna izin vermeyecek.
Ben bitirelim. Peki sevgili dostlar, burada bitiriyoruz. Katkınız için, desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.